Ayrım 18, kanlı yürüyüş, B. Traven, sayfa 168, 25. bölüm. Topluluk cengelde geçirdikleri ilk gün öğleye doğru bir göle geldi. Öyle pek de büyük olmayan, güzel ve sessiz bir göldü bu. Simsarlar dinlenme işaretini vermek için düdüklerini çaldılar. Bütün adamlar yere diz çökerek sırtlarındaki yükleri indirdiler. Sonra dik yamaçtan gölün kıyısına inip ellerini yıkadılar, ağızlarını çalkaladılar, hikaralarını suyla doldurup posa otellerini hazırladılar. Celso Andres ve Santiago birbirlerinin ardı sıra birlikte yürüyorlardı. La Condesa Finca'sının yakınlarında yaktıkları kamp ateşinin çevresinde oturduklarından bu yana birbirlerinden hiç ayrılmamışlardı. Ve Paulina da onlara katılmıştı. Küçük siyah kedileri yakalama konusundaki ustalığından dolayı Paulina herkes tarafından bir çeşit filozof gözüyle bakılıyordu. İnsanların deneylerini nasıl elde ettikleri çoğu kez önemlidir. Bunun önemi o adamın tecrübeli olmasından ve bu tecrübesini kendi çıkarları için kullanabilmesinden gelir. Gel gelelim bütün tecrübelerine karşın bir insanın aynı yanılgıyı üst üste yinelemesi hiç de şaşırtıcı değildir. Bu birçok insan için geçerlidir. Binlerce yıldan beri insanlar ve uluslar savaşın hiçbir şeyi çözmeyeceğini, tam tersine birçok yeni karışıklıklar yaratacağını öğrenmişlerdir. Ama yine de yeni savaşlar çıkartırlar ve sonuç olarak yeni savaşlar çıkarmaktan başka hiçbir halta yaramayacak bir sürü işe kalkışmayı düşünürler. Bir insanın yaptığı ve bütün tecrübelerinin başlama noktası olarak kabul ettiği ilk yanılgı, çoğunlukla kişiliğinin özendiği olan belirli bir zayıflıktan doğar. İşte bu yüzden de ondan kaçınamaz. Tabii çok doğal olarak da aynı ya da benzer yanılgılara durmadan düşer. Paulino'nun durumunda da birçok insanda olduğu gibi tecrübelerinin bir yardımcı ürünü olarak elde edilen ve bu bir yan ürün olduğu için de kendisine epey ucuza gelen olgunluk, onun akıllı bir insan olarak ün yapmasını sağlamıştı. Bu dört genç adamın birbirleriyle arkadaş olmaları çok doğaldı. Zekaları aşağı yukarı aynı düzeydeydi. Eski bir öküz arabası sürücüsü olan Andres içlerinde en iyi eğitim görmüş olanıydı. Bunu da kendi çabalarıyla başarmıştı. Ötekiler böyle bir fırsat bulamamışlardı. Belki de onun kadar hırslı değildiler bu konuda. Andres dördünün arasında en sessiz, en ağırbaşlı ve en geçinilir olanıydı. Celso, Santiago ve Paulino uzun uzun düşünmektense ya da kılı kırk yarmaktansa yumruklarına ve çabuk davranma yeteneklerine güveniyorlardı. Andres stratejist, öbür üçü ise taktikçiydi. Andres yaşamı çok daha ciddiye aldığından her şeyi büsbütün zorlaştırıyordu. Öbürleri ise buna hiç önem vermiyor ve koşulları daha da kolaylaştırmak için hemen onlara uyuveriyorlardı. Yürüyüşe kendileriyle birlikte katılan öbür adamlar gibi dördü de kendilerinden çok daha kuvvetli olan güçlerin eline düşmüşlerdi. Ama her gücün varlığını sürdürebilmesi için tanınmaya ihtiyacı vardır. Hiçbir güç varlığını kendi başına sürdüremez ve durmadan kendini yenileyen evren gibi devam ettiremez. Hiçbir diktatör gücünü yitirmeyecek kadar kuvvetli değildir. Hiçbir diktatör kendisine boyun eğme isteği olmayan yerlerde buyruklar veremez. Toplama kampları, Sibirya, kölelik, işkence ve ölüm cezalarının dar sınırları vardır. Çünkü direnme ve kaba kuvvete karşı koyma isteği sonunda saldırma ya da aynı şekilde kaba kuvvet gösterme isteğinden daha güçlüdür. Bu dört muchacho'nun ve topluluktaki öbür insanların yazgılarını belirleyen güç onlar için görülmez ve anlaşılmaz bir şeydi. Yazgılarının simsarlar, Monteryalardaki kontratistalar tarafından değil de Cumhuriyet'in geleceğinin ancak yerli ve yabancı sermayeye sınırsız bir özgürlük verildiğinde işçilerin itaat etmekten, devletin ve kilisenin de inandıklarına inanmaktan başka hiçbir amacı olmadığı takdirde güvence altına alınacağına inanan bir diktatör tarafından belirlendiğine inanmaları olanaksızdı. İnsan hakları üstüne herhangi bir fikri olan bir kimse bu düşüncelerini değiştirene dek kırbaçlanıyor, işkence görüyor ya da bu tür görüşleri yaymaya kalkarsa kilisenin izniyle vuruluyordu. Eğer tarım işçilerini ya da tekstil işçilerini ayaklanmaya kışkırtırsa bu kez de Ölüler Vadisi'ne gönderiliyordu. Bu muchacho'lar New York'a götürülseler ve oradaki Amerikan kereste ve meyve işletmeleri merkezinin büroları kendilerine gösterilse, oralarda çalışan temiz görünüşlü adamların ve kadınların kendilerini Monteryalardaki cehenneme, kahve ve meyve çiftliklerine gönderen güçler olduğuna asla inanmazlardı. Yazgılarını belirleyen güç olarak Tabasco ve Campeche'deki limanlarda buraya gelen maunların miktarını yazıya geçiren, onları parçalara ayırttıran, onları boylarına ve niteliklerine göre ambalajlattıran ve sonra da okyanuslar ötesine giden gemilere yükleten senyorları asla kabul edemezlerdi. Amerika Birleşik Devletleri kereste ve meyve şirketlerinin sahipleri, aracıları ve satın alıcıları genellikle sarhoş olan, arandıklarında barlarda 20 saat bir masanın çevresinde oturup domino, poker, veintuino ya da siete yeme diye oynarken bulunan, kendilerine göre temiz giyinen insancı adamlardı. Eğer herhangi bir kantinde bulunamazlarsa hiç kuşkusuz limanın kırmızı ışıklı bölgesinde maaşlarının yanı sıra girdikleri fazla zahmetler için ceplerine atılan parayı kısa zamanda kendilerini hoşnut edeceklerini söyleyen akıllı kızlarla birlikte harcarken bulunabilirlerdi. Hatta Monteryalar için işçi toplayan simsarlar bile hiçbir işçinin gözünde kaçınılması asla mümkün olmayan büyük bir güç sayılmazdı. Muchacho'ların en akıllısı bile gerçek gücün belirli bir yerde toplandığını, birinin bu gücü elinde sıkı sıkı tuttuğunu ve kendi yaşamlarıyla keyfince oynayabileceğini görebilmekten uzaktı. Bu maun işiyle ilgili olan uzun insan zincirinin her bir parçası, bütün bu vahşiliklerden, kaoba işçilerinin çektiği acılardan tek başına sorumlu olmayan bir halkaydı. İçlerinden birine sorulduğunda şu karşılığı verirdi: "Bu tür şeylerin olabileceği aklıma bile gelmezdi. Çok üzgünüm. Düzeltmek için elimden geleni yapacağım." Cengelde birçok sıkıntılara katlanan insanların çığlıkları sık sık diktatörün kulağına giderdi. O zaman diktatör çok sinirlenir, kızar ve bir araştırma kurulunun toplanmasını buyururdu. Ama sonra masasının üstü çok daha önemli işlerle dolduğundan gerçekten bir kurulun toplanıp toplanmadığını, eğer toplandıysa bunun araştırmalara başlayıp başlamadığını sormayı unuturdu. Çoğu kez böylesine bir kurulun toplanması için verdiği buyruk yalnızca bir avuç adamın işine yarardı. Kentten bir gün olsun dışarı çıkmadan, o çığlıkları işitmek için cengelin yanına bile uğramadan ama bütün sorunu çözümlemiş gibi görünüp 90 günlük ücretlerini de aldıktan sonra yan gelip yatarlardı. Yazgılarını bu yolla belirleyen gücün nerede olduğunu öğrenseler bile Monteryalardaki işçilerin bu gücü biraz olsun sarsmaları bile olanaksızdı. Bu bilinmeyen güç yalnız ülkede değil ama bütün dünyada varlığını sürdürmekte olan tüm öbür kuvvetler ve çıkarlarla iç içeydi. New York'taki ithalat ihracat şirketlerine sahip oldukları etki gücü yalnız kendilerine ait olan bir şey değildi. Onların gücü de Londra'daki, Liverpool'daki, Le Havre'daki, Hamburg'daki, Rotterdam'daki, Cenevre'deki, Barcelona'daki, Kopenhag'daki, malın satın almak isteyen ithalat şirketlerinin iyi niyetlerine ve satın alma güçlerine bağlıydı. Bu şirketlerin güçleri de giderek kereste tüketen binlerce küçük şirketlerin ve bireylerin iyi niyetlerine dayanmaktaydı. Bu temel güç o kadar ayrılmış, parçalara bölünmüş ve insan üretiminin ve tüketiminin eylemleriyle o denli iç içe girmişti ki, Tanrı bile belirli bir insanı gösterip, "İşte bu insan bütün maun işçilerinin alın yazısını elinde tutmaktadır." diyemezdi. Bütün bu yerlere gerek sözcüklerle gerek örneklerle New York'ta durmadan daktilo kullanan, hesaplar yapan ve sürekli olarak işlerini yitirme korkusu içinde yaşayan adamlar ve kadınların doldurduğu bir büronun cengelin içinde yürüyen bu yerlilerin yazgısını belirlemediğini de anlatmak olanaksız olurdu. Bu insanları binlerce aç ve işsiz emekçinin yazgılarından bir ya da birkaç kişi tarafından değil de bir düzen tarafından belirlendiğine inandırmak da aynı ölçüde olanaksızdı. En yetenekli ajitatör, en usta konuşmacı bile bir düzenin ne demek olduğunu az çok anlatabileceği tek bir kişi bile bulamazdı bunların arasında. Çünkü aralarında Andres'in de bulunduğu az çok zeki olan bütün bu yerler için bir insan, bir hayvan ya da görülebilen herhangi bir şey gibi somut olmayan her şey anlamsızdı. Bu insanlara önlerinde Meryem'in, Aziz Antoine'ın ya da herhangi bir Aziz'in tahtadan oyulmuş, üstüne kadifeler konulmuş ve böylelikle yerlerin görebilecekleri, elleyebilecekleri ve öpebilecekleri bir şeyler haline getirilmiş tasvirler olmadan Tanrı'yı düşünebilmelerini kilisenin 400 yıldır yürüttüğü eğitim bile sağlayamamıştı. İşte şimdi kutsal üçlü ve bir ananın bekaretiyle yeterince karışık olan, bir dinsel sistemden çok daha karmaşık olan başka bir sistemi anlamaları nasıl beklenebilirdi? Tıpkı bir askerin militarizmi bir sistem olarak kavrayamaması ve bu militarizmi ancak kendisini döven daha kıdemli arkadaşlarında, gece gündüz kendisine işkenceden onbaşı ve çavuşta, hayatı kendisi için bir cehenneme çeviren yüzbaşısının kişiliğinde görmesi gibi, cengelin içinde yürüyen bu muchacholarda kendilerini yöneten o büyük güç olarak görebildikleri ve kırbaç darbelerini kendi sırtlarında hissettikleri en yakın kişileri tanıyor. Gariptir ki nefretleri simsara kadar bile ulaşmıyordu. Bu yaptıklarının onun işi olduğunu, tıpkı kentlerdeki kasaplara malzeme götüren et tüccarları gibi onun da Monteryalara işçi bulup götürdüğünü düşünerek onu haklı çıkarıyorlardı. Güçlerini doğrudan doğruya kendilerine karşı deneyen insanlar, simsarların çakalları, kapatazlar ve yürüyüşte kendilerine yol gösterenlerdi. İnsanların böylesine ezildiği, sıkıntı çektiği ve sonuç olarak bütün karşı koyma ve ayaklanma düşüncelerinden vazgeçirildiği hiçbir örnek yoktur. Bir ülkeyi yöneten birisi ne denli kafadan yoksunsa, o ülkeyi zorbalıkla yönetmeye o denli fazla çalışır. En kişisel diktatörlüklerde bile nüfusun beşte birine dokunulmaz ve kuşkusuz bu da nüfusun hiçbir zaman en kötü kesimleri değildir. Diktatörün asla el sürmeyi göze alamadığı bu beşte birlik kesim de onun düşüşüne neden olur. Belki de bu yürüyenlerin yazgısını değiştirebilecek olan diktatör, Tanrı kadar onlara yabancı, uzak ve yardımlarının dışında bir kişiydi. Hiç olmasa Tanrı'yı düşünüyorlar, Meryem'in ya da bir Aziz'in tahta ve balmumundan yapılı suretlerinin önünde diz çöküp, yüzlerce kez istavroz çıkartırken uzak da olsa bir ilişki kuruyorlardı. Onların tanıdıkları ve gördükleri diktatör kapatazdı. Kapataza dokunabilirlerdi. Ona yalvarmak, kendisinden daha az gaddar olmasını istemek hiçbir zaman akıllarına gelmemişti. Birçok durumlarda bir taşa yalvarmak daha iyi olurdu. Yeterince yakın durulduğunda ve çok şiddetli bağırıldığında küçük bir taş bile yerinden oynatılabilir. Ama yerli köylüleriyle aynı kandan ve aynı toplumsal tabakadan gelen bir kabataz, onlarla olan bütün kan bağını ve bütün ilişkisini yatsırdı. Tıpkı bir onbaşının bir subaya, bir askerden daha çok yakınlık duyması gibi, kabatazlar da kendilerini Ladinolara, simsarlara ve kontratistalara daha yakın hissederler ve bu yüzden de yerlilere onlardan da daha kötü davranıp, efendilerinin yeni kurbanlar yakalayabilmeleri için var güçleriyle uğraşırlardı. İçleri öfkeyle dolu olan yerliler yalnız yürüyüşlerde değil, Monteryalarda bile kapatazlara karşı ayaklanmaktan başka hiçbir çıkar yol göremezlerdi. Gece ve gündüz akıllarından geçen tek düşünce bu heriflerden birini dövebilmekti. Yerlilerden bir tekinin bile aklına birleşip kapatazların yalnızca birer araç oldukları bir sistemi devirmek bir türlü gelmiyordu. Akıllarına gelebilecek en aşırı düşünce umutsuzluğa kapılarak Monteryaları yok etmekti. Birkaç yıl sonra Morelos bölgesindeki devrimci yerliler şeker rafinerilerini bütün acılarının kaynağı sanarak, ki bu ancak sınırlı bir anlamda doğruydu, tüm şeker fabrikalarını yerle bir ettiler. Ve işte yine bu nedenden devrim sırasında devrimciler en güçlü saldırılarını rahiplere ve kiliselere karşı yaptılar. Baskının türü ne olursa olsun hep aynı sonuçlara yol açar. Çünkü insanlar asla değişmezler. Bir halkın beşte dördüne belirli bir fikri, bir programı, bir dini ya da bir inancı kabul ettirmek mümkün olmamıştı. Çünkü her bireyin nasıl mutlu olacağı ve komşularının hangi yasalarla yönetilmeleri gerektiği konusunda kendi fikirleri vardır. Bir insandır çünkü o. Hayvanlar beslendikçe ve üreme özgürlüğüne sahip oldukları zaman mutludurlar. En azından böyle görünürler. Hayvanlar hiçbir zaman neden diye sormazlar. Hiçbir zaman soru sormazlar zaten. Hiçbir zaman karşılaştırma da yapmazlar. 26. Bölüm. Topluluğun dinlendiği gölde oldukça uzun bir süre kaldılar. Yük hayvanlarından kimileri yoldaki bir dereyi geçerken zorluklarla karşılaşmışlardı. Taşlarla ve çukurlarla dolu olan dere yatağı birkaç hayvanın tökezleyip düşmesine neden olmuştu. Üstelik devrik ağaçlar da yolu kapatıyordu. Hayvanları geçirmek için yeni bir yol açmak gerekiyordu. Yürüyüş kolunun büyük kesimi göle varmıştı bile ama en az bir o kadarı daha henüz dereyi geçememişti. Kervan şimdi durmuş, geride kalanların kendilerine yetişmelerini bekliyordu. Kuşkusuz arkalarından gelecek olanların da buraya varınca dinlenmeleri gerekecekti. Öncü 2 mil kadar ilerlediğinde birlik tam yola çıkacaktı ki öncülerin gönderdiği bir haberci bataklığın üstüne bir köprü kurmaları gerektiğini, çünkü hayvanların çamura bakmakta olduklarını söyledi. Yol ancak hayvanların sırayla tek tek geçebilecekleri kadar dar olduğundan birliğin ana bölümünün bir süre daha gölde kalması kararlaştırıldı. Ayrıca bir sonraki kampamentoya varıncaya dek bugün için bir daha mola verilmeyeceği bildirildi. Yol çok dar olduğundan köprü yapımıyla ancak birkaç adam uğraşabiliyordu. Daha çok işçi çalışmalarını köstekleyebilirdi. Öyleyse şöyle bir uzanıp uyuyabiliriz dedi Santiago gerinerek. Ben de aynı şeyi yapacağım diye mırıldandı Andres. Celso'nun uykusu yoktu. O anda kafası bir sürü şeyle doluydu. Kafasındaki sorulara bir cevap arıyordu. Alın yazısı onun köyünden, sevgilisinden ve zengin ya da yoksul ama kendisinin olacak bir yaşam kurabilmesi için gerek duyduğu her şeyden neden böyle acımasızca koparmıştı? Kafasından nelerin geçmekte olduğunu, ne kadar çok acı çektiğini, üzüldüğünü. Evet, için için ağlayacak kadar üzüldüğünü hiç kimseye belli etmedi. İçi kana ağlıyordu. Daha önceleri gözyaşının anlamını, duygularını ve acılarını açığa vurmaması gerektiğini kabilesi ona öğretmişti. Gerçek bir yerli için ayağa kalkıp, ''Hey, siz insanlar buraya bakın da ne kadar acı çektiğimi görün, bana acıyın, lütfen biraz olsun acıyın bana.'' diyemezdi. Ama geceleri uyumak için yatağına yattığında ya da bazen gündüz dinlenirken uykusu geldiğinde bütün bunlar içini kemirmeye başlardı. O zaman uykuyla uyanıklık arasında hiç hak etmediği bu kaderden doğrudan doğruya sorumlu olan herkesten alacağı intikam düşleri görürdü. Kafasında kapataselerin simsarları ve kontratistaların işkence gördükten sonra acı içinde kıvranarak öldüklerini hayal ederdi. Biraz yardım etmesi için kendisine yalvarırlarken onlar kendisinin ve arkadaşlarının çektikleri eziyetlere ne kadar acımasızca bakmışlarsa kendisinin de onları aynı acımasız gözlerle yere çömelip seyrettiğini görürdü. Bu düşler onu cinsel düşlerden daha çok heyecanlandırıyor, kızdırıyor ve yoruyordu. Bu düşlerden ve bunların doğuracağı sonuçlardan öyle korkuyordu ki bütün gün durmadan çalışıyor ve akşam olunca da petatesinin üzerine uzanır uzanmaz uyuyup kalıyordu. Ama şimdi uyuyacak kadar yorgun hissetmiyordu kendini. Konuşacak birilerini bulmak için çevresine bakındı. Birliğin dinlenmekte olduğu tepenin üstünde çam ağaçları göğe yükseliyordu. Kimileri gölün epey yakınındaydı. Çamlar ona köyünü ve komarkasındaki sessiz küçük kulübeleri anımsatıyordu. Kulübeler kerpiçten yapılırdı. Pencereleri ve eşyaları yoktu. Kulübenin ortasında toprak döşemenin üstünde bir ateş yanardı. Anası yemek pişirdiğinde bütün kulübenin içi dumanla dolardı. Çünkü duman yalnızca hurma ağaçlarıyla örtülü olan çatının duvarlarla birleştiği yerdeki küçük aralıklardan dışarı çıkardı. Ama çam ağaçlarının yanarken çıkardığı duman çatıda saklanan sivrisineklerin, örümceklerin ve akreplerin kaçmalarını sağlardı. Burada üstünde oturdukları toprak yıllardan beri ağaçlardan düşmekte olan parmak boyu uzunluğundaki çam yapraklarıyla örtülüydü. Bu köyündeki kulübelerin döşemesinin en iyi halıdan daha güzel olan bu çam yapraklarıyla örtülü olduğu ve kulübeyi nefis bir kokuyla doldurduğu zamanlarda verilen şölenleri anımsattı ona. 18. Ayrımın sonu. Sayfa 177.